Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Çöl, L'Eclasio, Can Yayınları, 1999, İstanbul. Türkçe'ye çeviren Ela Güntekin. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Gülersoy. Jean-Marie Gustave L'Eclasio, kuşağının yazarları arasında Fransız edebiyat dünyasına kendini en erken kabul ettirmiş yazardır. Daha önce bu değerli yazarın Göçmen Yıldız adlı bir romanını yayınlamıştık. Daha 23 yaşındayken 1963 Renaudot ödülünü kazanan bu değerli yazardan Çöl adlı bu ikinci kitabı sunuyoruz. Romanın baş kişisi genç Lala, çöl kökenli güzel bir genç kızdır. Ataları çöl savaşçılarıdır. Mavi adamlar olarak anılırlar. Lala büyük bir kentin gecekondu kesiminde yaşamaktadır. Doğanın ve efsanelerin gücü, dinsiz bir genç çoban olan Hertani'ye duyduğu aşk, onunla buluşmak adına gizlice çöle kaçışları, yine ele geçirilip Marsilya'ya postalanışı, bir otelde iş buluşu, gebe kalışı, sonunda ünlü bir kapak kızı oluşu, bütün bunlar Lala'ya çöl tutkusunu, atalarının yaşamını unutturamaz. 1940 yılında Nice'de doğan Jean-Marie Gustave L'Eclasio, kuşağının Fransız yazarları arasında kendini edebiyat dünyasına en erken kabul ettiren yazardır. Bristol ve Londra üniversitelerinde öğretim görevi üstlenen yazar, ilk kitabı Le Proches Verbal, Tutanak, 1963 yılında Theophrasta Renaudot ödülüne layık görüldüğünde henüz 23 yaşındaydı. L'Eclasio'nun roman kişileri birbirine benzer. Yaşamının zevkini duyularından alırken, nesnelerin arasında yarı esrik gezinmeleri her şeyden önce canlı olmanın serüvenini anlatır. Ölüm korkusu onları sürekli devinmeye, dolaşmaya iter. Metinlerini kuyumcu gibi işleyen, çok serbest, çok özgün bir üsluba sahip olan L'Eclasio'ya göre, canlı olanın serüvenini gözler önüne serebilecek en ayrıcalıklı, en yetkin araç, yazı, yalnızca yazı, sözcükleriyle araştıran, arayan, titizlikle derinlemesine betimleyen yazıdır. Yazı acımasız gerçekliğe tutunur, ona yapışır, onu işler. Sagiye Elhamra, 1909-1910 kışı. Kumulun tepesinde düşlerdeki gibi beliriverdiler. Ayaklarının savurduğu kum bulutu yarı yarıya gizliyordu onları. Neredeyse silinmiş olan izi sürüyerek vadiye doğru ağır ağır indiler. Kervanın başında yüzleri mavi peçelerle örtülü, yün harmanilerine sarılmış erkekler vardı. Yanları sıra 2-3 hecin devesi yürüyordu. Atlarında da yeni yetmelerin itelediği keçiler ve koyunlar. Kadınlar en arkadaydı. Bunları kaba harmanilerinin hantallaştırdığı ağırlaşmış gölgelerdi. Kollarının ve alınlarının derisi, çivit mavisi, örtülerinin arasında daha da koyu görünüyordu. Kumların arasında sessizce yürüyorlardı. Ağır ağır gittikleri yere bakmadan. Rüzgar ağırlıksız esiyordu. Gündüz sıcak, gece soğuk çöl rüzgarı. Kumlar çevrelerinde develerin ayaklarının arasında uçuşuyor, gözlerini mavi peçeleriyle örten kadınların yüzünü kamçılıyordu. Çocuklar koşuyor, analarının sırtında mavi kundaklara sarılmış bebeler ağlaşıyordu. Homurdanan, aksıran develer, aralarında nereye gittiklerini bilen yoktu. Güneş çıplak gökyüzünde hala tepedeydi. Rüzgar sesleri ve kokuları silip süpürüyor, ter yolcuların yüzünden ağır ağır süzülüyordu. Çivit mavisi yanaklarının, kol ve bacaklarının esmer tenine yansımıştı. Kadınların alınlarındaki mavi dövmeler skrabeler gibi parlıyordu. Cevher damlalarını andıran kara gözleri önlerinde uzanan kumlara şöyle bir bakıyor, kumul dalgalarının arasında iz arıyorlardı. Yeryüzünde onlardan başka hiçbir şey yoktu. Hiç kimse. Çölün evlatlarıydılar. Onlara kılavuzluk edecek başka yol olamazdı. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Bir şey de istemiyorlardı. Rüzgar kumulların tepesinde hiç kimse yokmuşçasına üzerlerine doğru esiyor, onları delip geçiyordu sanki. Şafağın ilk ışıklarından beri hiç durmadan yürüyorlardı. Yorgunluk ve susuzluk onları kılıf gibi sarmış, kuraklık dudaklarını ve dillerini sertleştirmişti. Açlık içlerini kemiriyordu. tetrez edecek dermanları yoktu. Çok uzun zamandır çöl gibi dilsiz olmuşlardı. Güneş ıssız gökyüzünün ortasında yandığında içleri ışıkla doluyor ve gece katılaşmış yıldızların arasında donup kalıyorlardı. Yamaçtan aşağı vadinin derinliğine ağır ağır iniyorlardı. Kum ayaklarının altında göçtükçe sağa sola yalpalıyorlardı. Erkekler ayaklarının basacağı yeri bakmadan seçiyordu. Onların yalnızlığın ötesine geceye götürecek görünmez izleri sürüyorlardı sanki. İçlerinden yalnızca biri tüfekliydi. Uzun namlusu kararmış, çakmaklı, eski bir karabineydi bu. Silahı iki kolunun arasına sıkıştırmış, göğsünde taşıyordu. Namlusu bayrak gönderi gibi göğe dikilmişti. Erkek kardeşleri yanında yürüyorlardı. Harmanilere bürünmüş, yüklerinin ağırlığı altında hafifçe kamburlaşmışlardı. Harmanilerinin altındaki mavi giysileri lime limeydi. Dikenler yırtmış, kumlar epritmişti onları. Bitkin sürünün gerisinde tüfekli adamın oğlu Nur, anasının ve kız kardeşlerinin önünde yürüyordu. Güneşten kararmış yüzü esmer ama gözleri pırıl pırıldı ve bakışlarındaki şavku neredeyse doğaüstüydü. Onlar kumun, rüzgarın, ışığın ve gecenin erkekleri, kadınlarıydılar. Düşlerdeki gibi kumulun tepesinde belirivermişlerdi. Bulutsuz göğün evlatlarıydılar. Uzuvlarına boşluğun katılığı sinmişti sanki. Yanlarında açlığı, dudakları kanatan susuzluğu, güneşin ışıttığı katı sessizliği, gece ayazlarını, saman yolunun ölgün ışığını ayı taşıyorlardı. Gün batımında devleşen gölgeleri, ayrık baş parmaklarının değdiği bakir kum dalgaları, erişilmez ufuk çizgisi yanları sıra yol alıyordu. Hele göz aklarının içinde parıldayan o aydınlık bakış. Boz keçi ve koyun sürüsü çocukların önünde ilerliyorlardı. Hayvanlar da nereye gittiklerini bilmeden toynaklarıyla eski izlere basarak yürüyorlardı. Kum bacaklarının arasında fır dönüyor, kirli postlarına yapışıyordu. Hecin develerine bir erkek yalnızca sesiyle onlar gibi böğürüp tükürükler saçarak kılavuzluk ediyordu. Boğuk soluk sesleri rüzgara karışıyor, kumulların çukurlarında güneye doğru hemencecik itiveriyordu. Ancak rüzgarın açlığın artık önemi kalmamıştı. İnsanlar sürüyle birlikte ağır ağır uzaklaşıyor, susuz, gölgesiz vadinin dibine doğru iniyordu. Yollara düşeli haftalar, aylar geçmişti. Kuyudan kuyuya gidiyor, kumun arasında kaybolan kurumuş sel yataklarından geçiyor, taşlı tepeleri, düzlükleri aşıyorlardı. Sürü insanlarla paylaştığı cıvız otları, deve dikenlerini, sütleyen yapraklarını yiyordu. Akşamları güneş ufuk çizgisine yaklaşıp çalıların gölgesi uzadığında insanlar ve hayvanlar yürüyüşe ara veriyordu. Erkekler develerin yükünü indiriyor, sedir ağacından tek bir direğin tuttuğu boz yünden büyük çadırı kuruyor, kadınlar ateş yakıyor, dere ezmesi hazırlıyor, yoğurt, tereyağı ve hurma çıkarıyorlardı. Karanlık çabucak bastırıyordu. Uçsuz bucaksız soğuk gökyüzü sönmüş, arzın üzerine açıldığında yıldızlar doğuyordu. Uzaya mıhlanmış binlerce yıldız. Kafileye kılavuzluk eden tüfekli adam Nur'u çağırıyor ve ona oğlak adı verilen tek yıldızı gösteriyordu. Sonra takım yıldızın öbür ucundaki mavi koşabı. Doğuya doğru Alkait, Mizar, Alanyuk, Magres, Fecda adı verilen beş yıldızın parıldadığı köprüyü Nur'a gösteriyordu. Tam doğuda kül rengi ufkun az yükseğinde gemi direği gibi hafifçe yan yapmış Almiram'la birlikte Cebbar doğmuştu. Bütün yıldızları tanıyordu adam. Kimi zaman onlara kadim tarihleri çağrıştıran garip adlar verirdi. Nur'a yıldızların gündüz izledikleri rotayı gösterirlerdi. Gökyüzünde yanan ışıklar insanların yeryüzünde izlemeleri gereken yolu çiziyordu sanki. Öyle çok yıldız vardı ki rüzgar soluk gibi bir o yana bir bu yana eserken çöl gecesi uzun uzun titreşen bu ateşlerle donanırdı. Zamanın dışında, insanların tarihinin dışında kalmış bir ülkeydi burası. Belki de dünya kurulduğunda diğer ülkelerden ayrı düşmüş, hiçbir şeyin doğup ölemediği bir ülke. Erkekler sık sık yıldızlara, arzın üzerinde kumdan bir köprü gibi uzanan uzun, beyaz yola bakıyorlardı. Sardıkları kif yapraklarını tüttürürken arada bir iki laf ettikleri oluyordu. Birbirlerine yol öyküleri anlatıyor, Hristiyanların askerlerine karşı verilen savaşla ilgili söylentilerden, alınacak öçlerden söz ediyor, daha sonra geceye kulak veriyorlardı. Çalı çırpı ateşinin alevleri bakır çaydanlığın altında oynaşıyor, suyun fokurdadığı duyuluyordu. Maltızın öbür ucunda kadınlar konuşuyor, içlerinden biri göğsünde uykuya dalan bebeğine ninni mırıldanıyordu. yabani köpekler uluyor ve kumulların çukurlarında yankılanan sesleri başka yabani köpek ulumaları gibi onlara karşılık veriyordu. Hayvanların kokusu yükseliyor, kül rengi kumun nemine, baltız dumanlarının kekre kokusuna karışıyordu. Daha sonra kadınlar ve çocuklar çadırın altında uyudular. Erkekler harmanilerine sarınarak sönmüş ateşin çevresinde yattılar. Kapkara gökyüzü giderek ışırken onlar kum ve taş alanda yok oluyorlardı. Aylarca, belki de yıllarca yürümüşlerdi böyle. Kumul dalgalarının arasında gökyüzünün rotasını izlemişlerdi. Dira'dan, Kambut'tan, İguidil Ergin'den gelen yolları ya da daha kuzeyde Atlas setlerinin büyük surlarına ulaşan Aitat'ta Geis, Tafilat yolunu ya da Hank'ın ötesinde Büyük Tombuktu kentine dalan uçsuz bucaksız yolu. Kimi yollarda ölmüş, kimi doğmuş, kimi evlenmişti. Hayvanlar da telef olmuş, toprağın derinliğini bereketlendirmek için gırtlakları kesilmiş, vebadan ölenlerin leşleri ise sert toprağın üzerinde çürümeye bırakılmıştı. Sanki ne at vardı burada, ne kelam. Çöl rüzgarı her şeyi yıkıyor, siliyordu. İnsanların bakışları boşluğun özgürlüğünü taşıyordu. Tenleri madenleşmişti. Güneş ışığı her yerde patlıyordu. Kızıl, sarı kül rengi, beyaz kum, hafif kum kayıyor, rüzgarın yönünü gösteriyordu. Bütün izleri, bütün kemikleri kaplıyordu kum. Işığı titretiyor, hayatı, kimsenin nerede olduğunu bilmediği bir merkezin ötesine doğru kovalıyordu. İnsanlar çölün onları istemediğinin pekala farkındaydılar. Bu durumda başka bir yere varmak için başka ayakların kat ettiği yollarda durmadan yürüyorlardı. Su aynalarda gök mavisi gözlerdeydi. Ya da eski çamur derelerinin nemli yataklarında. Ama keyifle içilen, ferahlatan bir su değildi bu. Çölün yüzeyindeki bir ter damlasının iziydi ancak. Taş kalpli bir tanrının pintice bir ihsanı hayatın son çırpınışlarıydı. Kumun bağrından sökülürcesine çıkarılan ağır su, yarıklardaki ölü su, ishal yapan, kusturan alkali su. O zaman sırtlarını kamburlaştırarak daha ötelere gitmeleri, yıldızların rotasını izlemeleri gerekiyordu. Burası bir bakıma insan yasalarının geçersiz olduğu tek, belki de son özgür ülkeydi. Taşlar ve rüzgar için yaratılmış bir ülke, bir de akrepler ve yabani tavşanlar için. Güneş yakarken, gece dondururken kaçıp gizlenmeyi bilenlerin ülkesi. Şimdi Sagui Elhamra Vadisi'nin tepesinde belirmişlerdi. Kumlu yokuşlardan ağır ağır iniyorlardı. Vadinin dibinde hayat belirtileri başlıyordu. Kuru taş duvarlarla çevrili tarlalar, deve barınakları, bodur palmiye dallarından barakalar, yan yatmış gemileri andıran büyük çadırlar. Erkekler topuklarını kayan kuma daldırarak ağır ağır iniyor, kadınlar yavaşlıyor ve kuyuların kokusuyla birden çileden çıkan hayvan sürülerinin gerisinde kalıyorlardı. Uçsuz bucaksız vadi giderek belirginleşiyor, taşlı düzlüğün altında uzanıyordu. Nur, berrak gölün çevresinde sık saflar halinde topraktan fışkıran koyu yeşil palmiyeleri, beyaz sarayları, minareleri, çocukluğundan beri Smara kentinden söz ederken ona anlatılan her şeyi arıyordu. Ağaç görmeyeli öyle uzun zaman olmuştu ki, gözleri kumdan ve ışıktan yarı kapalı, kollarını hafifçe aralayarak vadinin eteğine doğru yürüyordu. Erkekler vadinin dibine doğru indikçe bir an görür gibi oldukları kent gözden kayboluyor, yerini kuru ve çıplak toprağa bırakıyordu. Hava sıcaktı. Ter nurun yüzünden sel gibi boşanıyordu. Mavi giysilerini kalçalarına ve omuzlarına yapıştırıyordu. Sanki vadinin yarattığı başka erkekler, başka kadınlar da çıkıyordu şimdi ortaya. Kadınlar akşam yemeği için mahtız ateşini yakmıştı. Kımıldamadan duran çocuklar ve erkekler tozlu çadırların önünde dikiliyordu. İnsanlar Hamada'nın ötesinde çölün dört bir yanından kopup gelmişlerdi buraya. Şeheba ve Ureksiz dağlarından, Siura'dan, Umçakurt dağlarından, güneydeki büyük vahaların yeraltı gölü Gurana'nın bir de ötesinden. Dağları Tarnanat'a doğru Maydar geçidinden aşmışlardı. Ya da daha güneyde Rekbat'tan, Dra'nın Timut ile buluştuğu yerden. Bütün güney halkları burada toplanmıştı. Bedeviler, tacirler, çobanlar, talancılar, dilenciler. Kimileri belki de Biru krallığından yola çıkmıştı ya da büyük Ulağa tavasından. Yüzleri uçsuz bucaksız çölün bağrındaki korkunç sıcağın, gecelerin ölümsüz soğuğunun izlerini taşıyordu. Kimilerinin teni neredeyse kızıla çalan bir karalıktaydı. İnce uzundular, bilinmeyen bir dil konuşuyorlardı. Bunlar çölün öbür ucundan, Borku ve Tibesti'den gelen tubbulardı. Denize kadar uzanan kola cevizi ağaçlarının meyvelerini yerlerdi. İnsan ve hayvan sürüsü yaklaştıkça vadideki insan karaltıları çoğalıyordu. Eğri büğrü akasyaların gerisinde dallardan ve çamurdan kulübeler, beyaz karınca yuvaları gibi çıkıyordu ortaya. Kerpiç evler, tahta ve çamurdan hücreler, hele kırmızı toprağı minicik petek gözlerine bölen, diz boyunu bile aşmayan kuru taşlardan duvarlar. Eğer kiliminden büyük olmayan tarlalarda hayatin, dipnot, mağriplilerde alt sınıftan insan, köleler birkaç fide, bakla, biber ve darı yetiştirmeye çalışıyordu. Kaktüsler en ufak nemi kapmak için kısır köklerini vadiye daldırmışlardı. Geldikleri yer işte burasıydı. Büyük Sınar kentine doğru yol alıyorlardı. İnsanlar, hayvanlar hep birlikte Saguya Vadisi'nin derin yarasının dibinde kıraç toprağın üzerinde ilerliyorlardı. Bu görüntülerle karşılaşmak için çakmak taşı gibi katı ve keskin nice gün, nice saat geçirmişlerdi. Yara bere içindeki bedenlerinde, kanayan dudaklarında, kavrulmuş bakışlarında nice acı birikmişti. Hayvan bayatılığını ve diğer insanların uğultusunu duymadan telaşla kuyulara doğru gidiyorlardı. Kuyuların başına gelince yumuşak toprağa set çeken taş duvarın önünde durdular. Çocuklar hayvanları taşlar atarak uzaklaştırdılar. O arada erkekler namaza durdu, sonra her biri yüzünü suya daldırdı ve uzun uzun içti. Çölün ortasındaki suyun gözleri böyleydi işte. Ilık su hala rüzgarın, kumun ve gecenin buz kesmiş koca gökyüzünün gücünü taşıyordu. Nur suyu içtikçe onu kuyudan kuyuya kovalayan boşluğun içine dolduğunu hissediyordu. Boz bulanık ve tatsız sıvı midesini bulandırıyor, susuzluğunu gidermeye yetmiyordu. Su sanki bedenini kum tepelerinin ve engin taşlı düzlük yerin sessizliği ve yalnızlığıyla dolduruyordu. Kuyularda su kıpırtısızdı, metal gibi pürüzsüzdü. Üzerinde çerçöp ve hayvanların halı yüzüyordu. Diğer kuyuda kadınlar yıkanıyor, saçlarını tarıyordu. Kadınların yanında keçiler ve hicin develeri kıpırdamadan duruyordu. Kuyuların çamuruna sanki kazıklarla mıhlanmışlardı. Çadırların arasında başka erkekler de gidip geliyordu. Bunlar çölün mavi savaşçılarıydılar. Peçeliydiler, hançerleri ve uzun tüfekleri vardı. Uzun adımlarla kimseye bakmadan yürüyorlardı. Üstleri başları lime lime Sudanlı köleler darı ya da hurma yüklerini ya da yağ tulumlarını taşıyorlardı. Beyazlar koyu maviler içindeki büyük otağın soyluları, neredeyse kapkara olan şilehler, kızıl saçlı, derileri lekelerle kaplı kıyı çocukları, hiçbir ırktan olmayan, adları olmayan insanlar, suya yanaşmayan cüzdanlı dilenciler, hep birlikte taş ve kırmızı toprakla kaplı alanda yürüyor, kutsal Smara kentinin surlarına doğru ilerliyorlardı. Çölden birkaç saatliğine, birkaç günlüğüne kaçmışlardı. Ağır çadır bezlerini açıyor, yün harmanilerine sarılıp geceyi bekliyorlardı. Şimdi üzerine yoğurt dökülmüş darı ezmesi, ekmek, bal ve biber çeşnili kurutulmuş hurmalar yiyorlardı. Akşam karanlığında sinekler ve sivrisinekler çocukların saçlarının etrafında fırlanıyor, yaban arıları ellerine toza bulanmış yanaklarına dokunuyordu. Şimdi seslerini iyice yükselttiler. Çadırların boğucu kuytusunda kadınlar gülüşüyor, oyun oynayan çocuklara küçük çakıl taşları atıyorlar. Sözler erkeklerin dudaklarından esrikçe dökülüyor, sözcükler şarkı söylüyor, bağırıyor, gırtlaklarda yankılanıyordu. Çadırların arkasında, Smara kentinin yakınında, rüzgar akasya dallarında, bodur palmiyelerin yapraklarında ıslık çalıyordu. Ama yüzleri ve bedenleri indigo ve terden masmavi kesilmiş erkek ve kadınlar yine de sessizlik içinde sayılırlardı. Çünkü onlar çölü terk etmemişlerdi. Unutmuyorlardı. Kum tepelerinin üzerinden geçen, durdurak bilmeyen büyük sessizlik bedenlerine, içlerine işlemişti. Gerçek sır buydu işte. Tüfekli adam arada bir nur ile konuşmayı kesiyor ve geriye bakıyordu. Vadinin başına doğru rüzgarın geldiği yere. Kimi zaman başka kabileden bir erkek çadıra yaklaşıyor, iki elini açıp uzatarak selam veriyordu. Tek tük sözcük çıkıyordu ağızlarından. Birkaç at değiş tokuş ediyorlardı. Ama bunlar hemen siliniveren sözcükler ve atlardı. Kum rüzgarının az sonra gömeceği hafif belli belirsiz izler. Gece bastırdığında kuyu sularının hükümranlığı yeniden kuruluyordu. Sagiye Elhamra Vadisi'nde geceler daha ılımlıydı. Yeni ay gökyüzünde yükseliyordu. Yarasalar çadırların çevresinde fır dönmeye başlıyor, kuyu sularına değercesine uçuşuyorlardı. Mahtızların ışığı titreşiyor, ortaya kızgın yağ ve is kokuları yayılıyordu. Birkaç çocuk gırtlaktan gelen ve köpek ulumalarını andıran bağırtılarla çadırların arasında dört dönüyordu. Hayvanlar ayakları köstekli hecin develeri kuru taştan çemberler içine alınmış, koyun ve keçiler şimdiden uykuya dalmıştı. Erkekler artık tetik üstünde değildi. Kılavuz tüfeğini çadırın girişine dayamış, gözlerini karşıya dikerek kif tüttürüyordu. Baltızların yanında oturan kadınların tatlı seslerini ve gülüşmelerini duymuyordu bile. Aklı başka akşamlarda, başka yollarda olmalıydı. Teninde güneşin yakıcılığı ve boğazında susuzluğun acısı yeni bir özlemin başlangıcıydı sanki. Uyku Smaller kentini ağır ağır sarıyordu. Başka bir yerde, güneyde, büyük hamadada geceleri uyku tutmazdı insanı. Rüzgar kumun üzerinde esip dağların kalkanlarını çıplaklaştırdığında soğuğun uyuşukluğu sarardı. Çöl yollarında uyku yoktu. Yorgunluktan ve ışıktan kavrulmuş gözlerle durmadan bakarak yanaşır ve ölünürdü. Arada bir mavi adamlar kendi kabilelerinden birine rastlarlardı. Kumun üzerine dimdik oturmuş, bacaklarını uzatmış, uçuşan lime lime giysilerinin arasında bedeni kıpırtısız. Yüzü kül rengi, kararmış gözleri dalgalanan kum tepelerinin ufkuna dikilmiş. Çünkü ölüm onu öylece yakalamış. Uyku su gibidir. Kaynaklardan uzakta kimsenin gözünü uyku tutmaz. Rüzgar stratosfer rüzgarı misali eser. Arzının bütün ısısını çekip götürür. Ama burada Kızıl Vadide yolcular uyuyabiliyordu. Kılavuz herkesten önce uyanıyor, çadırın önüne dikiliyordu. Vadi boyunca hamadaya doğru ağır ağır yükselen pusu izliyordu. Pusun geçtiği yerde gece siliniyordu. Ellerini göğsüne kavuşturan kılavuz neredeyse hiç soluk almıyordu. Göz kapakları sabitti. Doğuda tepelerin üzerinde beliren şafağın ilk ışığını, fecrin beyaz lekesini böylece bekliyordu. Işık belirince elini Nur'un omzuna koyarak onu yavaşça uyandırıyordu. Birlikte sessizce uzaklaşıyor, kuyulara giden kumlu patikada yürüyorlardı. Uzaklarda köpekler havlıyordu. Şafağın kül rengi aydınlığında adam ve Nur abdest alıyor ve şartlanıyordu. Kumdan ve geceden doğan kuyu suyu soğuk ve arıydı. Adam ve çocuk bir kez daha ellerini yüzlerini yıkıyor, sonra sabah namazını kılmak için kıbleye dönüyorlardı. Gökyüzü ufku aydınlatmaya başlamış oluyordu. Konaklama yerlerinde baltızlar alacakaranlığın içinde kızıl ışıklar saçıyordu. Kadınlar su çekmeye gidiyor, küçük kızlar hafifçe bağırışarak suların içinde koşuşuyor, sonra cılız boyunlarının üzerinde dengede tuttukları testilerle sendeleyerek geri dönüyorlardı. Hayatın sesleri konaklama yerlerinde ve çamurdan evlerde yükselmeye başlıyordu. Madeni sesler, taş ve su sesleri. Meydanda toplanmış sarı köpekler havlayarak dönüp duruyorlardı. Develer ve öbür hayvanlar tepiniyor, kırmızı bir toz bulutu yükseliyordu. Segui Enhamre'nin üzerinde ışığın güzel olduğu an buydu işte. Altın ve bakır yansımalarla hem gökyüzünden hem yerden geliyordu ışık. Çıplak gökyüzünde yakmadan, bunaltmadan titreşiyordu. Genç kızlar çadırın bir kenarını aralayarak gür saçlarını tarıyor, bitlerini ayıklıyor, mavi peçelerini tutturacakları topuzu topluyorlardı. Güzel ışık yüzlerinin ve kollarının bakır teninde parıldıyordu. Nur kumun ortasında çömelmiş, konaklama yerlerinin üzerinde gökyüzünü saran ışığa kımıldamadan bakıyordu. Keklik sürüleri boşlukta ağır ağır süzülüyor, Kızıl Vadi'nin girişine doğru yükseliyordu. Nereye gidiyorlardı? Kim bilir, belki de Sabri'nin başladığı yere, Agmar tepeleri arasındaki kırmızı toprakla kaplı dar vadilere kadar giderlerdi. Daha sonra güneş inişe geçtiğinde tarlaların üzerinde ak karınca yuvalarını andıran insan evlerinin bulunduğu vadiye dönerlerdi. Belki de ayını tanıyorlardı. Damları yer yer kırmızı metalden olan çamur ve tahtadan kenti, belki de zümrüt ve tunç denizi bile tanıyorlardı. Yolcular Sabri'yi Elhamra'ya akın etmeye başlamıştı. Kızıl toz bulutları kaldırarak kum tepelerinden aşağı inen insan ve hayvan kervanlarıydı bunlar. Konaklama yerlerinin önlerinden başlarını bile çevirmeden geçiyorlardı. Çölün ortasındaymış gibi hala uzak ve yalnızdılar. Kanayan ağızlarını ıslatmak için kuyuların suyuna doğru ağır ağır yürüyorlardı. Tepede rüzgar hamadanın üzerinde esmeye başlamıştı.